icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaran programa hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Kıta Bilişim Limited Şirketi Kurucu Genel Müdürü Atilla Han Kurt Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Teşekkür ederiz bu gayretlerinizin, bu yoğunluğunuzun arasında.
Estağfurullah.
Programımızda zaman ayırıp.
Estağfurullah.
Tecrübelerinizi ve bilginizi bizle paylaşacağınız için. Malumunuz programımızın içeriği savunma sanayi ile alakalı. Savunma sanayi ile dertlenmiş, bunun sorumluluk atfetmiş konuklarımızla her hafta bir program yapıyoruz. Bu hafta da nasip olursa sizlerle bir program gerçekleştireceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Tabii programımızın içeriği gereği konuya başlamadan önce hem TRT arşivlerinde bulunması adına hem de yıllar sonra bir hatıra olarak sizin karşınıza güzel bir anı olarak çıkacak bir işte Atilla Han Kurt kimdir? Eyvallah. Kendisini kendisinden dinleyelim diye başlıyoruz.
Eyvallah.
Bu soruyu da size sorarak başlayalım programımıza.
Eyvallah. Tabii biz biraz geleneklerimizle bunu tarif etmeye çalışalım. Mustafa oğlu Atilla Han Kurt. Rahmetli babamı da ben yaklaşık 19 ay önce Hakk'a uğurladık.
Allah rahmet eylesin.
1983 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Eğitim hayatım İstanbul Kültür Üniversitesi, Viyana Üniversitesi gibi birkaç üniversite değiştirerek devam etti. Yaklaşık 2002'den bu yana ticaretle aslında uğraşıyorum. Yatırımcıyım. Türkiye'de değişik alanlarda, değişik STK'larda görev yaptım. Başkent platformunda, tüm gençlik sorun araştırma derneği olan TÜGESAT'ta görev yaptım. Ankara Ticaret Odası'nda yaklaşık 18 yıl görev yaptım.
Evet.
Meclis üyeliği, disiplin kurulu asil üyeliği gibi birçok alanda vazifeler yaptık. Tabii Atilla Han Kurt babasının, dedesinin ismini koyduğu günden bu yana aslında bir Turan sevdasıyla Türk devletine, hatta artık Türk devletlerine güncel konumuz olan bunlara hizmet etmesi arzusuyla yetiştirilmeye çalışmış. Ben de buna layık olmaya çalıştım tabii elimden geldiğince. Devamlı kendimizi geliştirmek üzere memlekete katma değer katacak, insanı yaşat ki devlet yaşasın denecek her alanda faaliyet göstermeye çalıştık. Tabii ihtisas olan yatırımlarımız var, ihtisas işlerimiz var. Bunların başında uzun yıllardır yapmış olduğumuz aslında bir gazetemiz var. Gazetemiz Rusça-Türkçe bir gazete.
Evet.
Rusçayı seçmemizdeki tercih de Türk dünyasına aslında hizmet vermek. Türk devletinin kendi kardeş ülkeleriyle bağını kuvvetlendirmek. Milletlerimizin birden fazla devlet olsak da tek bir millet olduğumuzu fark ettirmek.
Evet.
Neticede birlikten güçlük doğar, güç doğar. Bu minvalde hizmetler ediyoruz. Aslında Atilla Han Kurt hani dediğimizde babamızın, ailemizin yüklediği misyondan dolayı tek bir nokta ile tek bir mesleki ihtisasla tarif etmek zor oluyor aslında.
Evet, bir de şöyle bir zorluğu var aslında yani. Evet. Bu soruyu sorarken işte insanın kendisini ifade etmesi biraz zor olabiliyor.
Evet, kesinlikle.
Ama biz yine de işte kendinizi ne görüyorsunuz?
Evet.
Bunu şey olarak söylüyoruz. Yani ne görmekten ziyade kendini bileceksin ki işte ona göre yaşayacağız gibi bir kavramdan soruyoruz.
Evet.
Ama tabii ki de insan belirli bir herkesin nail olduğu, herkesin mahir olduğu bir konu üzerine yaşıyor.
Evet. Evet, eyvallah.
Siz de bu konuda çok yönlü olan konuklarımızdan birisisiniz.
Eyvallah. Şöyle tabii 40'lı yaşlara gelince insan kendisine aslında farklı misyonlar yüklemeye başlıyor. 40'lı yaşlardan önce bilişim sektöründe kendimi tarif etmem yeterli gelebiliyordu. Evet. Veya 20'li yaşlarda gençler üzerine yaptığımız projelerde spor üzerine siyah kuşak birden tekvandocu olduğum için belki böyle tarif etmek gerekiyordu. Ama şimdi 40'lı yaşlarda ihtiyaçların sınırsız olduğunu, devletin ve milletin ihtiyaç duyabileceği çok farklı alanlarda ihtiyaçların varlığını biz yaşarken görebiliyoruz. Gördüğümüz her şeyde duyarlı olma gayretiyle, kimi zaman sermayemizle, kimi zaman ehli olduğuna inandığımız insanları konuyu naklederek, farkındalık oluşturarak bir de bakıyorsunuz ki o sorunu çözmeye çalıştığınız işin içerisine bilginizle, tecrübenizle, sermayenizle girmişsiniz ve artık ona dönüşmeye başlıyorsunuz. 40'lı yaşlarda tüm sorunları çözmek üzere aslında insan davranıyor.
Kamil
böyle
yaş,
yaşıyor.
Kamil yaş dönemi.
Belki
artık.
Öyle yani daha bir tabii çok genciz hani daha çok tecrübe edeceğiz ama en azından günümüze göre bugün böyle bakıyoruz.
Teşekkür ederiz. Yani gayet yılların vermiş olduğu birikimle yine bu tecrübelerinizi aktarmaya gayret ediyorsunuz. Tabii süreci bu hizmetlerinizi, bu gayretlerinizi de bir bilişim şirketi üzerinden savunma sanayi vakıf şirketleri olsun veya yine devletimizin bu konuda gayret eden firmalarıyla birlikte projeler gerçekleştiriyorsunuz.
Uzun yıllar tabii bilişime dair, teknolojiye dair data center'ların kurulumundan network ağlarının yapılmasına, entegratör firma olmak da dahil olmak üzere çok alanda faaliyet gösterdi. Ancak yaklaşık 2,5 yıl oldu. 2,5 yıldır ihtisas olarak çalıştığı, motive olduğu bir alan var. Bu alanda data center'ların işletilmesinde kullanılan bir platformlar var. Büyük kurumlar, devletler, büyük şirketler, büyük projeler mutlak surette bu data center'ların içerisindeki platformlarda uygulamalarını çalıştırmak, projelerini takip etmek zorunda kalıyorlar.
Evet.
Tabii bunun maliyetlerini o günkü şartlarda bir baktığımızda, her geçen yıl artıyor tabi ama o zamanlar yaklaşık 3-4 milyar dolar civarında bir lisans bedelinin yurt dışına çıktığını gördük.
Evet.
Bizim de aslında ihtiyacımız olan, şirketimizin ve gazetemizin bazı faaliyetleri için ihtiyaç duyduğumuzda önümüze bu lisanslar geldiğinde böyle fark ettik. Tabi bunun üzerine bazı çalışmalar yaparken Savunma Sanayi Başkanlığı, devletimiz teknolojileri yakından takip ettiği için bununla alakalı kendilerinin önceden bir çalışma başlattığını duyduk.
Evet.
Bu alanla alakalı da biliyorsunuz, bilginiz vardır. Savunma Sanayi Başkanlığı kendi vakıf şirketler arasında her mesleği, her ürünü, her ihtiyacı ihtisaslaştırıyor.
Evet.
Ve yeteneklerini dağıtıyor. Diyor ki siz bu alanda yeteneklisiniz, buraya ihtisas olun. Siz bu alanda yeteneklisiniz, buraya ihtisas olun şeklinde.
Evet.
Biz de bu ihtisas ayrımlarına baktığımızda ulak haberleşmeyi öğrendik. Sonra tabii ulak haberleşmeyle temasa geçtik. Ulak haberleşme ve savunma sanayi şirketleri yenilikçi bir şeyler yapmak isteyen herkese kapısını açtığını gördük. Bunlardan ayrıca mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Biz orada ilgili ekipler dinlediler. Fikirlerimizi karşılıklı tartıştık ve onların da geliştirmek üzere oldukları, bunu araştırdıkları konuda mutabık kalınca bizim hikayemiz başladı aslında. Bizim hikayede ürünümüzün adı aslında Ulak Bulut ürünü olarak inşallah hizmet verecek. Ama bunun altında hangi teknoloji var derseniz OpenStack, açık kaynak bir teknoloji var. Bu açık kaynak OpenStack teknolojisiyle az önce bahsetmiş olduğumuz, şu anda da Türkiye'de yıllık 40-50 milyar dolar civarında bir masraf yapılan, para harcanan, tabii özel sektörde dahil buna, bir lisans bedellerini ortadan kaldırma gayreti içerisinde ulak haberleşme ile Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altında hizmet veriyoruz şu anda. Ürünümüzü yaptık. İlgili POC'lerimiz tamamlandı. Ulak Haberleşme'nin kendi data center'ında hizmet veriyor.
Evet.
Birçok projeye ve kuruma da hizmet vermeye başlandı. Gayretimiz mühendislerimize açık kaynakla çalışmanın, yabancıya bağımlılığımızı kaldırmanın, yenilikçi şeyler yapmanın öncüsü olan bir platform olduğu için bunu aynı zamanda onlara eğitim veriyoruz, öğretiyoruz.
Evet.
Bizim hocalarımızla. Mühendis ekibimizin tamamı Türk vatandaşı, memleketine aşık insanlar aslında.
Evet.
Tabii bunu yaparken açık kaynak teknolojilerinde de dünyadaki komitelere, dünyadaki vakıflara la koordineli olmanız gerekiyor. Çünkü açık kaynak demek tüm dünyada birileri bunları geliştiriyor, gelişimle katkıda bulunuyor ve herhangi bir patent veya lisans almıyor.
Evet.
Bunu ücretsiz bir şekilde insanoğlunun hizmetine sunuyor. Bu bağlamda biz de açık kaynak teknolojide OpenStack'in, yeni adıyla OpenInfra'nın ve SEF'in delegeleriyiz. Ve hatta Türkiye temsilcisiyiz.
Evet.
Biz de merkezde yapılan geliştirmelere katkıda bulunuyoruz. Bu şekliyle Türkiye'de siber vatana hizmet ediyoruz.
Evet.
Büyük teknolojilerin tamamı, bunların modellemeleri dahil olmak üzere yapılan tüm çalışmalar, yazılan kodlar bu platformlar üzerinde mutlak suretle bir şeye ihtiyaç duyuyor. İşte o bir şeyi biz Ulak Bulut'la, OpenStack yöntemiyle hayata geçirmeye çalışıyoruz.
Bir süreci daha da millileştirme noktasında tabii gayretler
ki,
içerisinde
tabii
oluyorsunuz.
Çünkü burada bu platformların altında verilerin açık kapıları var mı, nerelere gidiyor, gitmiyor. Bunları da kontrol altında tutabildiğimiz için bu yöntemin hem mali açıdan hem de güvenlik açısından etkin olduğunu tüm dünyasında kabul etti.
Ki burada da zaten bulut sistemi dediğimizde aslında bilgilerimizin saklanması.
Tabii ki.
bu bilgilerimiz ne kadar dışarıda saklanırsa o kadar da açık oluyor aslında dünyaya.
Tabii tabii.
O yüzden derdimiz diyorsunuz bu bilgilerimizi, bu gayretleri, bu oluşan bilgi birikimini Türkiye sınırlarında, memleketimizde tabii saklayabilmek.
Tabii. Aslında. Tabii kesinlikle. Aynı zamanda hedeflenen dünya pazarında da şöyle bir karşılığı da var. Bu veri merkezlerini bu platform üzerinde Türkiye'de işte deprem riski olmayan bölgelerde tercihler yapılıp da yaygınlaştığında tüm dünyaya aslında Türkiye'den hizmet verebileceğimiz bir platform. Bu servislerde tüm dünyadaki özel şirketler, kişiler ihtiyaçlarını, bulut ihtiyaçlarını, depolama ihtiyaçlarını, kaynak ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar.
Türkiye'de bununla alakalı bir tabii, üst kurma noktasına
tabii
gidiyor.
Türkiye'de bu yapıldığı takdirde Türkiye bunun için uygun bir yer. Coğrafi olarak da uygun bir yer. Ve dünya pazarında tabii bu veri merkezlerini Türkiye'de de oluşturmak ve yaygınlaştırma derdindeyiz aynı zamanda. Kamuya hizmet verirken, kamunun ihtiyacını çözerken beraberinde de bununla alakalı dünyaya ihracat yapabilelim. Niye olmasın?
Bu hizmeti metalaştıralım tabii, gayret tabii, içerisinde tabii, oluyor. Tabii bu savunma sanayinin bir ekosistemi de diyebiliriz. Değil tabii, mi? Ekosistemin içerisinde tabii, olan bir yapı aslında tabii, bu. Yani bağımsız bir düşünce içerisinde olabilir.
Tabii.
Savunma sanayisiyle yapılan bütün projelerin veya bunlarla alakalı gelişen bilgileri Türkiye sınırları içerisinde tutup ilk başta bunu güvenlik altına almak, tabii, sonradan bunu da önce toplum hizmetine sunmak, evet, sonra da dünya hizmetine sunmak, evet, gibi bir süreçle
evet,
ilerliyoruz.
Evet, evet. Şimdi şöyle, Savunma Sanayi Başkanlığı adına hani konuşmamız mümkün değil ama onun faaliyetlerini anlatarak bir firma olarak, bir girişimci olarak bize sunduğu fırsatlar çok önemli bizim için. Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altındaki işte ULAK haberleşmeyle biz çalışmalarımızı yürütürken aslında şunu görüyoruz. Onların ihtiyaçlarını biz karşılamaya çalışırken beraberinde bizim ihtiyaç duyduğumuz eksiklikleri de Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan aslında onların ihtisas şirketlerinden de biz temin ediyoruz. Karşılıklı sürekli birbirini geliştiren bir ekosistem kurmuşlar. Çok güzel bir yöntem. Yani teşkilatlanma modelleri çok başarılı. Özel şirketlerle, girişimcilerle çalışma şekilleri çok başarılı.
Bunu da ortaya koydukları ürünlere tabii, şahit
tabii,
oluyoruz
tabii,
hepimiz.
Tabii, kesinlikle,
yani Savunma Sanayi Başkanlığı kesinlikle, bünyesinde yapılan.
Yani bizlerin kendimizi geliştirmemizi mecbur kılıyorlar.
Evet.
Çünkü dünyayı o kadar yakından takip ediyorlar ki belki 10 yıllarca sonrasında neler yapılacağını Savunma Sanayi Başkanlığı takip ediyor. Ve şimdiden bu alanlarda gerekli ürünlerin çıkması, gerekli yazılımların yapılması için tedbirleri şimdiden alıyorlar. Bize de ufuk da veriyorlar aynı zamanda. Hani biz evet bir katkıda bulunuyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz ama bize çok ciddi ufuk da veriyorlar.
Vizyon da açmış oluyor aynı noktada. Tabii Atilla Han Bey, bu gayretleriniz, bu sürecin içerisinde olmanızla birlikte savunma sanayi nedir? Böyle bir...
Evet. Şöyle, savunma sanayi bencesini benim gözümdeki savunma sanayini anlatmak gerekirse, Savunma Sanayi Başkanlığı aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordularının tamamının tüm lojistik hizmetlerini karşılayan, harekatların becerilerini ortaya koyabilen, bunları planlayan tam bir planlama merkezi. İhtiyaç duyduğu her şeyi devletin vakti zamanında tedarik eden, ihtiyaç duyduğu teknolojileri transfer eden ve olası Allah tabii korusun, dünyada korusun. Biz dünyanın barış ve kardeşliğine inanıyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Fakat olası seferberlik durumunda tüm bu planlamaları önceden yapmış, ilgili kuvvetlerin tamamına hizmet eden ciddi, önemli, vazgeçilmez bir kuruluş aslında. Tabii bunu söylerken bir de siber vatan var bildiğiniz üzere.
Evet. Yani
bu seferberlik durumu aslında siber vatan için de geçerli. Siber vatanla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber TÜBİTAK'la Savunma Sanayi Başkanlığı ve ilgili iştirak şirketlerin tamamı aynı bu öngörüyle, olası öngörüyle ilgili her türlü çalışmayı yapmakta. Benim için Savunma Sanayi Başkanlığı ve etkisi aslında devletin kendisi gibi zihnimde zuhur ediyor. Hizmet verdiği ve beraber çalıştığı o kadar çok kurum var ki tamamının aslında buluşma noktası olmuş durumda Savunma Sanayi Başkanlığı.
Evet, kavramsal olarak savunma sanayi sizleri anımsatıyor. Yani savunma sanayi deyince işte misal benim aklıma İşte bir şey milli olmadıkça ne kadar savunabilirsiniz kendinizi?
Evet.
Ya da işte bu sanayi kısmını evet. oturtturmadan ne kadar işte savunma evet. yapabiliriz kendimizi? Evet. Böyle bir kavramsal noktada evet. Atilla Han Kurt olarak savunma evet. sanayi nasıl sizde bir evet. kavram oluşturmuş evet. bu tecrübelerinizle
şimdi,
birlikte?
Tabii şöyle. Öncelikle zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bunu zikretmekte fayda görüyorum. Çünkü gerçekten Türk milletine ait yerli milli teknolojilerin tamamının ürün olarak ortaya çıktığı, bazılarının argelerinin yapıldığı, sayamayacağımız, yani programa sığmayacak, hatta benim de haddimi aşacak kadar çok fazla alanda hizmet verdiği için bunu da yerli kaynaklarla, yerli teknolojilerle, bizim mühendislerimizle yaptığı için aslında bu sahiplenme ve az önce resmetmeye çalıştığım büyük tarifteki nedenin kökü buradan geliyor. Bu organizasyonun içerisinde yabancı kaynaklardan offset gibi karşılıklı belki transferler olabilir. Fakat
evet.
tamamı üretme, yedek parçalarını tedarik etme, ihtiyaç duyulan tüm hepsini bu vatan topraklarında kendi ihtiyacı kadar, hatta komşu ve ittifak ülkelere verecek kadar sürdürülebilir yapmasından kaynaklı.
Evet.
Tüm millet tarafından, bizler tarafından, herkes tarafından aslında kabul görmüş durumda. Başarıları da zaten buradan gelmekte.
Hatta şöyle ki de diyebiliriz, evet. artık üniversiteyi hazırlanan genç evet. arkadaşlarımız savunma sanayisinde mühendis olacağım gibi idealler oluşturmaya başladılar
Tabii.
ki bunun da işte bir hazır oluşluluğu Tabii. söz konusu oluyor. Artık toplumumuz o kadar bu konuyu benimsemiş ve sahiplenmiş görüyoruz.
Tabii.
Eskiden işte tıp okuyacağım ya da avukat olacağım ya da işte mühendis olacağım. Ama şimdi artık görüyoruz ki işte savunma sanayisinde, hatta bu biraz daha da bir adım ileriye giderek Hı. işte misal savunma sanayi başkanlığında mühendis olacağım.
Evet.
Ya da
evet.
Milli Muharip Uçak'ta evet. mühendis olacağım.
Evet.
Ya da
evet.
yapılan diğer evet. projelerin içerisinde evet. mühendis olacağım gibi
evet.
böyle bir idealler oluşmaya başladı evet. bu noktada. Bunu evet. çok iyi bir şekilde görüyoruz. Dediğiniz gibi yani bu noktada evet. Savunma sanayi başkanlığımızın iletmiş olduğu bu yapı üzerine oturuyor bunlar.
Evet. Hatta şöyle bir ekleme yapmak gerekirse, kızımın okuduğu bir okulda, benim kızım lise 2. sınıfta, orada da savunma sanayi başkanlığına proje vermek üzere ve onların yaptığı faaliyetlerin kısmı olarak tanıtımı da gerçekleşti. Yani bu artık çocuk yaşta insanların savunma sanayi başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etme, doğru güvenilir kendisini, yeteneklerini bir üste taşıyacağı,
evet.
Hizmet etme fırsatı bulabileceği bir platform haline de dönüştü.
Evet.
Savunma Sanayi Başkanlığı bugün tüm alanlarda herkesin hizmet vermek istediği bir ülke haline döndü aslında.
Evet, yani şu anda en gözde sektörlerden diyebilirsek
evet,
belki
evet,
savunma sanayi
evet.
Ciddi bir süreç işletiyor ve
evet.
toplum nezdinde de artık biz de orada rol alalım
evet,
kavramını
evet,
oluşturuyor.
Evet, evet.
Tabii bir girişimci olarak Atilla Han Bey, süreç çok hızlı bir şekilde de ilerliyor aslında. Yani savunma sanayi evet biz belki malumunuz bir dönem bir savunma sanayi atılımları gerçekleştirildi işte 1900'ün başlarında. O süreçten sonra biraz durulduk. Sonra tekrar da hızlı bir şekilde bu açığı kapatıyor mu diyelim veya işte yapmamız gereken şeyleri artık bir an önce hızlı bir şekilde yapalım. Artık o ligin içerisinde ya da savunma sanayi içerisinde olalım gibi düşüncelerle böyle bir çok hızlı ilerliyor bu süreçte.
Evet, evet.
Siz kendinizi bir girişimci olarak bu sürece nasıl adapte ediyorsunuz? Ya da projelerinizi bu konuda nasıl geliştiriyorsunuz?
Evet.
İleride bir projeniz illaki vardır.
Evet.
Bunlardan bahseder misiniz bize?
Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Ulak haberleşmenin stratejik iş ortağı olarak gözlemlediğim. Şu an dünya ülkelerindeki birçok savunma sanayi fuarlarında Türk firmalarının tamamı orada ve çok büyük
evet.
bir katılımı, çok büyük bir ilgi görüyor. Dünyadaki geliştiricilerin de geliştirdikleri teknolojileri tabii tüm know-how'larıyla beraber verebilecekleri güvenilir partner gibi
evet.
Türkiye'yi savunma sanayi başkanlığını gördükleri için. Dünyadaki bu ligde artık Türkiye'yi durdurabileceklerine inanmıyorum. Türkiye artık durdurulamaz.
Artık
büyümesi
bir rol.
Tabii şu an yön veren bir ülke evet. oldu. İhtiyacı olan tüm kaynakları, tüm bileşenleri toparladığı için ve dünyaya da bunu artık ispat ettiği için
evet.
herkesin hizmet vereceği, hizmet almak isteyeceği bir şekle dönüştü. Türkiye'nin jeopolitik konumuyla birlikte dünyada barış ve istikrarı ihtisas edebilecek, dünyaya abilik yapabilecek, dünyaya aracılık yapabilecek sorunları ve kaosları durdurabilecek bir ülkeye dönüşmesiyle beraber elindeki bu imkanların da tamamını kullanabilir ve satabilir hale geldiğini ben görüyorum.
Evet.
Biz firma olarak tabii teknoloji üzerinde, bilişim teknolojileri üzerinde çalışırken en büyük hedeflediğimiz şey aslında şu. Eksiğimiz olan donanım eksiklerimiz var. Bilişim sektöründe hizmet verirken sunuculardan, switch'ten, transceiver'dan bilgisayara kadar ihtiyaçlarımızın tamamını aslında dışarıdan sağlıyorduk. Şimdi yakınlarda Aselsan'ın yapmış olduğu sunucular, başka savunma sanayi iştirakı olan firmaların ve partner firmaların switchleri, firewall'ları, donanımları artık gelişmeye başladı. Bu anlamda eğer bunlar gelişimlerini tamamlar, ürünler ortaya çıkarsa bizim şu demek olur ki yakın gelecekte Türkiye olarak bilişim teknolojileri alanında dışarıya bağımlılığımız tamamen sıfır inecek. Evet. Hiç kalmayacak. Herhangi bir donanım için sermaye veya kaynaklarımızı yurt dışına göndermeyeceğiz.
Evet.
Biz de buraya katkı verecek. Bu makinalar üzerinde, bu donanımlar üzerinde çalışacak olan yazılım platformları üzerine hayallerimizi kurduk.
Evet.
Bu OpenStack içerisinde bu sanallaştırma platformunu yaparken yerli milli firewall üzerinde ve bu platformların içerisinde bu biraz daha niş bir firewall olacak. Bir yandan buna çalışıyoruz. Bir yandan bu donanımların tüm marka ve modellerle çalışabileceği transceiver'ların ara katman yazılımlarını yazmaya çalışıyoruz. Ki başardığımızda aslında bu sektörel karşılığı çok büyük paraların yurt dışına gitmesini engelleyecek donanım sektörüne, onların kendisini geliştirmesine de katkı bulunacak bazı hayal ve çalışmalarımız var.
Evet.
Çok şükür ve gerçekleşecek inşallah yakında.
İnşallah, yani bunu da şu ana kadar yapmış olduğunuz projelerle de müşahit oluyoruz. İnşallah bu düşündüğünüz hayalleri veya amaçları tez vakitte de başarmış olarak
İnşallah.
Görmüş oluruz. Hatta başka projeler üzerinde de sizlerle tekrardan program yapmaktan açıkçası onur duyarız.
Estağfurullah.
Tabii yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz, Atilla Hanım.
Evet.
Bu konuda kapanışı yapmadan önce bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimize ya da işte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kendisini artık savunma sanayi içerisinde bir mühendis ya da bir rol gören arkadaşlara nasıl bir tavsiyeleriniz olur girişimcilik ruhunuzla diyelim.
Kesinlikle öncelikle kendilerine sonuna kadar güvensinler. Bu zor değil. Ben teknik mühendis kökenli birisi olmadığım halde yatırım yapmış olduğum alanda mühendislerle çalışıyorum. İnanın başarabileceklerini ben gördüm ve başardık da.
Aslında. İmkan sunulduğu zaman.
Tabii kesinlikle ve bu imkanı oluşturacak önce devletimizin kendisi buna yeterince imkan sunuyor. Girişimcilerin tamamına destek veriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altındaki firmaların tamamı na ulaşmak çok kolay. Onlara projeleri anlatmak çok kolay. Yeter ki kendileri kendilerini geliştirdikleri alanda gerçekten iyi bir araştırma yapsınlar.
Evet.
Muadilleriyle karşılaştırmayı ortaya koysunlar ve bir randevu talep etsinler. Muhakkak kendileri ya projeleri ya kendileri muhakkak güvence altına alınacaktır.
Evet.
Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu başardı ve bunun üzerinde ilerlerse yapamayacakları hiçbir şey yok.
Yani devletin teşvik konularında, devletin destek alanlarında kapılarını çaldıkları zaman
her türlü alanda
ilahi bir değer göreceklerini
kesinlikle
söylüyoruz.
Kesinlikle bana. Ama yeter ki özellikle eğilsinler, ilgilensinler, kendilerindeki olan o cevheri dışına çıkarsınlar, sonra da arkasında dursunlar. Aksi takdirde bizim mühendislerimizden, genç mühendislerimizden benim çok fazla gördüğüm, teneffüs ettiğim, mülakat ettiklerim oldu. Kendileri üniversiteden mezun oldukları şekliyle bir yerde istihdam olmayı arzu edenleri var.
Evet.
Bu böyle olmamalı. Kendilerini geliştirdiklerini göstermeleri gerekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı da bunu özellikle inceleyip sık dokuyor. Kendisini geliştirmek ve geliştirmek üzere olan o potansiyelleri fark ettiği herkese teklifte bulunuyor.
Evet.
Evet. Kesinlikle kaçırmıyorlar, bunu da biliyorum. Hatta lazımsa özel şirketlerden transfer dahi yapabiliyorlar.
Evet, ki hayatın her alanda olduğu gibi meslek hayatında da kendinizi geliştirmezseniz zaten bir yerde kalıyorsunuz. Ve o devletimiz de bunu en iyi şekilde görüyor.
Evet, evet. Ve o mühendislere en büyük tavsiyem de yazılım kökenli olanlara, bilişim üzerinde kendisini geliştirenlere lütfen açık kaynak teknolojileri, bu komiteleri, toplulukları takip etsinler.
Evet.
Bunlara kendilerini kabul ettirsinler. Teknoloji tüm dünyanın, dünya barışını arzu edenlerin beraber geliştirdikleri açık kaynak teknolojilerinde saklı.
Evet.
Buraları takip ederlerse oradan çok fazla ürün ve hizmeti lisanssız, sürdürülebilir, gelişime açık bir şekilde ülkemize kazandırabilirler. Kazandırmaya başladıklarında dahi muhakkak onlara yardım edecek sivil veya devlet teşebbüsüyle mutlaka karşılaşacaklardır. Mutlaka yardım edeceklerdir.
Evet. Teşekkür ederiz bilgilerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için.
Eyvallah.
Tabii biraz hep böyle başarıyı konuşmuş gibi olduk ama tabii bu başarıya ulaşırken de birçok başarısızlığın üzerine inşa edilmiş oluyor. Sizi bu başarısızlık sürecinde motive eden, sizi böyle şevke getiren, işte umut var hale getirebilen diyelim, ümit var hale getirebilen bir şarkı ve türküyle programımızı kapatalım diyoruz.
Evet.
Sizden işte motive eden böyle bir şarkı ya da türküyle programımızı kapatmamız için isim isteyeceğiz, şarkı isteyeceğiz diyelim.
Eyvallah.
Varsa efendim böyle bir isteğimiz diyelim, programımızın isteği bu.
Eyvallah efendim. Öncelikle tabii ben bunu isteğimi önce sorunuzu cevaplayayım, sonra isteğime geleyim.
Evet.
Aslında şu, ihtiyaç duyduğum motivasyonu İstiklal Marşı'nda ben defaten bulabiliyorum. Çocukluğumda böyle yetiştiğim için mi, babamın, ailemin, devletimin bu misyonu yüklediği için mi bilmiyorum ama o motivasyon, o damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan unsur beni motive etmeye kafi geliyor. Yani İstiklal Marşı'nı benim çocukken duyduğum şekilde dinlediğimizde inanın neleri atlattığımızı ve başardığımızı gördüğümüzde ben motive oluyorum. Benim için bu kafi geliyor.
Evet.
Çünkü bu benim kırılma noktam olduğunda bunu yapıyorum. Radyomuzun ben de bir dinleyicisi olarak Anadolu ezgilerinden herhangi birisini dinlemekten ben mutluluk duyarım. Ben kesinlikle bir parçayla sınırlı kalamayız. Bu kadar zengin bir kültürün içerisinde isteğimi sınırlandıramam. Çünkü her şey var ve ben hepsinde
de
kesinlikle istifade ediyorum. Etmek de istiyorum. Sınırlandırmıyorum. Yayınlamış olursanız biz de bunu seve seve dinlemiş olacağız zaten.
Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Sayın dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Atilla Han Kurt Bey'di. Tekrardan kendilerine hem radyomuz adına hem de programımız adına teşekkür ederiz bize zaman ayırıp bu programa katıldığı için.
Bu fırsatı verdiğiniz
için. Mikrofonda ben Adem Yeşil. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Bir yanım dağladılar ateşle annem. Bir yanım dağladılar ateşle annem. Ne dostum ne düşmanım yaktılar beni, yaktılar beni. Ne dostum ne düşmanım yaktılar beni, yaktılar beni. obalarında yiten anneler. Türkmen obalarında yiten anneler. Ne yuvalar kalmış ne de haneler, ne de haneler. Ne yuvalar kalmış ne de haneler, ne de mazlum feryadım. Gök kubbeyi sar sar mazlum feryadım. Elbette bir gün güler bize seneler, bize de seneler. Elbette bir gün güler bize seneler, bize seneler.
İcat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.